Amerika'nın Sesi'nde Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Kerem Altıparmak'la birlikteyiz. Altıparmak, Amerika'nın Sesi'ne katkınız için şimdiden öncelikle çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ederim.
Altıparmak, Wikipedia ile ilgili bir yasaklama kararı söz konusu ve siz de bu yasaklama kararına karşı Profesör Doktor Yaman Akdeniz ile birlikte daha önce Twitter ve YouTube'da da yaptığınız üzere bir yargı süreci başlatmış bulunuyorsunuz. Bunu sizden dinleyelim. Neden böyle bir yargı süreci yürütüyorsunuz? Nasıl bir yargı süreci yürütüyorsunuz?
Evet, şimdi biz aslında Twitter ve YouTube nedeniyle daha çok bu alandaki çalışmamız biliyor ama biliyorsunuz Ahim'de de kazandığımız bir YouTube davası var. Biz uzun bir süredir internetteki kullanıcı haklarının ifade özgürlüğünün bir parçası olduğunu savunuyoruz ve ileri sürüyoruz. Yani ben Wikipedia'nın sahibi olmasam da Wikipedia'da veya işte YouTube'da bir materyali ben yüklemiş olmasam bile ona erişim hakkım benim ifade özgürlüğümün parçasıdır diye. Şimdi burada da benzer bir durum var ama biz Ahim'de davayı, YouTube davasını kazanırken şu iddiayı ileri sürmüştük. Biz akademisyeniz, insan hakları alanında çalışıyoruz ve YouTube'u sadece eğlence amaçlı kullanmıyoruz ve daha farklı anlamları da var bizim için. Oradaki eğitim materyallerini kullanıyoruz ve YouTube'da olan bazı bilgiler başka yerde olmadığı için alternatifsiz demiştik. Şimdi Wikipedia'da bu iddiamız daha güçlü bir durumda. Her ne kadar zaman zaman dalga da geçilse Wikipedia'dan ödev yapma meselesinde, Wikipedia gerçekten tabii yanlış bilgileri de yer yer içerse bile çok geniş bir bilgi yelpazesi sunuyor. Birçok konuda insanlara bilgiye ulaşma imkanı sağlıyor. Çok sayıda dilde 40 milyonu aşan içerik girişi var Wikipedia'da. Biz onun için bu karara karşı suç ceza hakimliğinde dedik ki ben bunun kullanıcısıyım. Gerçekten de kullanıcısıyım bu arada. Yani Wikipedia'dan yer yer ben de yararlanıyorum. Kendi alanıma ilişkin bilgileri de oradan temin ediyorum. Kısaca bakıyorum. Her zaman hepsini akademik dergilerden, kitaplardan bakmıyorsunuz. O nedenle bizim bilgiye ulaşma hakkımızı engelleyen bir karar bu dedik ve itiraz ettik suç ceza hakimliğine. Eğer suç ceza hakimliği bizim başvurumuzu reddederse, eğer diyorum aslında hemen hemen eminim bugüne kadar bir kere bile kabul etmedi çünkü. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi ve daha sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu açılacak.
Peki yerel mahkeme düzeyinde ne kadar bir süre içerisinde karar çıkmasını bekliyorsunuz? Anayasa Mahkemesi'ne başvuru süreciniz nasıl gelişir, nasıl devam eder acaba süreç?
Şimdi tabii Twitter ve YouTube kararlarını aldığımızda Türkiye'nin koşulları bambaşkaydı. Bugün Anayasa Mahkemesi'nden bir karar almak hemen hemen imkansız. Yani 15 Temmuz'dan bu yana 15 Temmuz'la ilgili hiç karar vermedi. Sadece bir hakimle ilgili idari yargıya başvurması gerektiği yönündeki kabul edilemezlik kararını saymazsınız. Onun için Anayasa Mahkemesi'nden hızlıca bir karar almamız kolay gözükmüyor. Muhtemelen suç ceza hakimliğinden bizi reddetmesi çok uzun vakit almayacaktır. O geneldeki tecrübemizden yola çıkarak bir ayı bulmadan kararın çıktığını söyleyebilirim. Yani muhtemelen bir hafta 10 gün içerisinde bizi reddeder. Anayasa Mahkemesi sürecini ise gerçekten öngörmek çok zor. Çünkü sadece kendi adımıza yaptığımız, Yaman Akdeniz'le benim, 43 tane başvuru var. Bunların en eskisi 1,5-2 yıla yaklaştı. Ve karar çıkmıyor Anayasa Mahkemesi'ne. Hatta bu nedenle bütün bu erişim engellemeleri biz toplu ahim başvurusu yapmayı da düşünüyoruz. O yüzden Wikipedia ile ilgili yapacağımız başvuruda Anayasa Mahkemesi'ne hızlı bir karar çıkmasını beklemiyorum. Ama belki işte dediğim gibi o büyük başvurumuza bunu da ekleyerek bir ahim başvurusu yapabiliriz.
Bu arada isterseniz Wikipedia'nın neden yasaklandığını da sizden dinleyelim. Sadece iki başlık içeriği kaynaklı bir yasaklama kararı olduğu söz konusu. Nedir bu? Nasıl bir yasaklama kararıyla karşı karşıya Wikipedia?
Bir tanesi Türkiye'nin Suriye iç savaşına ilişkin müdahalesi ve oradaki çeşitli gruplara destekte bulunduğu iddiasıyla ilgili. Öbürü de yine dolaylı yoldan bununla ilgili devlet destekli terör örgütleri başlığında Türkiye'nin bazı terör örgütlerine destek olduğu iddiası var. Tabii yani zaten metinler içerisinde genelde bu tür iddialar var. Şu görüş böyle söylüyor, öbür görüş öyle söylüyor. Ve ikisine de baktığınızda Türkiye dışındaki ülkelerin de aslında o içerik içerisinde olduğunu ve haklarında bazı şeylerin yazıldığını görüyorsunuz. İki tane bu başlık nedeniyle 40 milyon farklı konuda, müzikten, kültüre, bilimden, spora bilgiye ulaşılamaz hale geldi.
Son olarak size şunu soralım. Bugün BTK Başkanı'nın bir takım açıklamaları oldu. Türkiye'nin bilgi medeniyeti olduğu konusunda ve Wikipedia'nın ancak kendileriyle uzlaşması takdirinde açılabileceği yönünde bir takım açıklamaları oldu. BTK Başkanı'nın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de yargı sistemi tamamen çökmüş durumda. Türkiye'de artık hukuk devletine saygı olduğunu söylemek de çok güç. Bunu neye kıyasen söylüyorum? Aslında bizzat konuştuğumuz alanın üzerinden tarif edilebilir bu. Twitter'ın ve Facebook'un şeffaflık raporları var mesela. Twitter'ın şeffaflık raporuna baktığınız zaman dünyada en çok tweet ve Twitter hesabı engellenen ülkenin Türkiye olduğunu, ama sadece Türkiye'nin bu anlamda birinci olmadığını, bütün dünyanın toplamından çok daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Yani bütün dünyada engellenen hesapların %80'i Türkiye'den engelleniyor. Şimdi siz diyorsunuz ki bizim kararlarımıza da saygılı ol. İyi de yani Türkiye'nin bir eşi benzeri yok bu alanda. Birisi bu. İkincisi, özellikle hani Wikipedia'yı ben Twitter'dan falan da ayırıyorum. Çünkü Twitter'da erişim engelleme kararı aldığınızda, bir hesap belirlediğinizde genelde Türkçe içeriği olan, zaten Türkiye'de dolaşan bir hesabı engellemiş oluyorsunuz. Bu da çok problem. Yani onayladığım için demiyorum ama hani sonucu böyle oluyor. Ama Wikipedia'daki İngilizce içeriği benim kararıma göre düzenlediğiniz anda o sadece Türkiye'den değil, dünyanın her tarafından görülen şekilde değişiyor. Şimdi buna müsaade ederseniz sosyal medyanın, Wikipedia'nın bütün özellikleri ortaya kalkar. Yani devletler yazmaya başlar o zaman Wikipedia'yı. Yani Wikipedia özgür bir alan olduğu için de orada farklı görüşler, farklı bilgiler belli bir hiyerarşik yapı içerisinde sansüre uğramadan yazılabildiği için anlamda. O zaman her devletin bir Wikipedia dairesi olsun, onlar yazsınlar Wikipedia'yı. Yani bu çok saçma bir argüman, ama daha da önemlisi şu. Şimdi bizim hukukumuz olsun diyorsunuz ama bizim hukukumuz denilen hukukun en önemli parçalarından biri insan hakları sözleşmeleri. Türkiye önde gelen insan hakları sözleşmeleri hemen hepsine taraf. Hem Birleşmiş Milletler'de hem de Avrupa Konseyi'nde. Kendi anayasasında da diyor ki yasalarla o sözleşmeler çatıştığı zaman o sözleşmeleri esas alacaksınız. Şimdi bakın, biraz önce söylediğim Anayasa Mahkemesi kararları var. AİHM kararları var, Türkiye ile ilgili verilmiş. Bu kararlara niye BTK Başkanı saygı duyuyor? O kararlar Türkiye'deki ulusal mahkemelerin kararlarını da belirleyici olmak durumunda. Onları ne Türkiye'deki mahkemeler kayda alıyor ne de BTK Başkanı. Sonuç, o kararlara uymuyor oluyorsunuz siz. Eğer çok hukuka saygı duyuyorsanız iki tane içerik nedeniyle koskoca Wikipedia'yı kapatmamanız gerekir. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadında açık, yerleşik, çok net görülür bir şey. Şimdi siz Türk hukukunun da parçası olan sözleşmeyi ve mahkemenin içtihadını dikkate alıp ondan sonra efendim başkaları suç ceza hakiminin kararına uysun. Siz koca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymuyorsunuz da başkasını niye suç ceza hakiminin tarafsızlığı son derece tartışmalı kararını uyma konusunda bir şekilde buna davet ediyorsunuz. Yani onun için bu sistemik ve yapısal bir sorun. Türkiye'deki yargının bu bağımlı ve taraflı haliyle buna bir çözüm bulmak mümkün değil. Yani anlaşırsa Wikipedia, sansürlü bir Wikipedia olur o da.
Biz yorumlarınız ve katkınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.